geliyor, geliyor. Fenerbahçe geliyor.
Merhabalar, Karagümrük galibiyetiyle karşınızdayız. Hoş geldin Bahattin.
Hoş bulduk hocam.
Bugün tabii geçen haftaki mağlubiyetten sonra zirve yarışına tutunmak mı desek, yoksa psikolojik olarak hiç beklenmedik bir şekilde geri dönüş mü desek, bir şekilde bu haftayı galibiyetle bitirmeyi başardık. Sence Fenerbahçe hala zirve yarışında mı? Bu birinci sorum. İkinci sorum da bugün aslında Fenerbahçe'nin son 4-5 sezondur alışılagelmiş kopuşlarından biri yaşanmaya çok müsait bir maçtı. Çünkü düşük tempolu geriye düştüğümüz bir maç. Sence devre arasında nasıl geri gelmeyi başardı Fenerbahçe?
Dediğin gibi zirve yarışına az da olsa diyebilirim tutunmak için son bir çaba gösterdik bu maçta galibiyetle ve en azından Galatasaray'ın hata yapmasını bekleyecek konuma geldik. Ya zaten senin de dediğin gibi ikinci yarıda ya birazcık da aslında Zayas'ın beklenmedik golüyle hafif takımın bir ateşlendiğini gördük. Ama yani ben 90 dakika namına Fenerbahçe'nin iyi futbol oynadığını düşünmüyorum. Zaten daha genç olarak değerlendiririz beraber.
Evet, yani aslında bana da öyle geldi ki sanki Zayas'ın golü olmasaydı Fenerbahçe bu maçı 2-0'da kaybedebilirdi. 1-0'da bitebilirdi.
Evet.
Orada dediğin gibi beklenmedik bir gol. Yani oradan işte sonra Arda'nın bireysel yeteneği, yani takım komple taktiksel olarak maça dönmemiş gibi duruyordu ikinci yarıda da sanki.
Tabii zaten ilk yarıyı değerlendirdiğimizde bir defa 0-17 galiba Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki gol beklentisi ve 3 şutu vardı. Biri galiba isabetliydi. Yani
Evet.
böyle baktığın zaman Karagümrük'ün de ciddi bir pozisyonu yoktu yani baktığımız zaman. Hani bence gol net bir şekilde Altay'ın hatasıyla geldi. Ve Karagümrük de aslında bizi daha böyle belki pasifize etmeye çalışarak bir oyun sergilemeye çalıştı. Çok da böyle bizi zorlayacak hücum hamlelerinde bulunmadı. Biz de belki de işte Beşiktaş maçından dolayı çok da kontrolü kaybetmeden, çünkü Karagümrük her takıma karşı gol atabilen bir takım. Öyle bir geçen maçı da 5-4 bittiğini düşünerek çok da risk almadan belki daha kontrollü oynamaya çalışırken, bu da işte bizim pozisyonda bence az pozisyonu girmemizi sağladı.
Evet, yani şimdi ben golü yediğimizde şunu düşündüm. İşte Samet, Salah'ı, Arao ile çıkıyoruz. İki tane de bek var. Ya yani 5 kişi falan savunma yapıyor. Hatta İsmail de nispeten savunmacı sayılabilir. Yani ben biz gol yemeyeyim diye çıkan bir 11 var, ama öyle bir kalecin var ki maalesef aklı başka yerde gibi. Bugün de yine yediğimiz golde yani bu kadar savunma önlemi boşa gitmiş gibi oluyor.
Yani dediğin gibi uzaktan gelen bir şut var. Yani tamam kötü yere sektirdim. Bir, orada bir hatam var. İki, kalkıp tekrar bir hamle yapman gerekiyor. Ayağın kayıyor. Yine bir sen de diyorsun. O hamleyi de yapamıyorsun. Yani baktığın zaman her tarafından bakınca yani Fenerbahçe nasıl gol yer sürekli, hani ya Altay hata yapar ya Samet hata yapar. Böyle ilerliyor yani bu sezon.
Evet, maalesef. Hatta 1-1'ken de yine ben defansif hatalar gördüm. Salah'dan mesela işte yanlış çıkıyor falan. Hani 1-1'ken de biz şey düşünmemişsindir herhalde. Ya mutlaka dönecek bu maç. Öyle bir şey olmadı. 2-1'de kaybedebilirdik mesela bugün yine.
Ya ben biraz 1-1'de hafif dönebileceğini sezmeye başladım. Ya o 1-1 çünkü biraz şey, birazcık zamanında geldi gol. Şey olmuştu yani ikinci yarının başında artık o gece yaptığı değişikliklerle beraber artık bizim eskiden alıştığımız Fenerbahçe'yi daha hücum oynatmaya çalışan, artık arkada her türlü riski alan, ileride çoğalmaya çalışan bir takım olduk. Zaten orada da bir Colin galiba kaçırdığı bir pozisyon var, Altay'ın kurtardı. Orada Alioski'nin zaten bir ciddi hatası var. Oradan sonra da yine Karagümrük bir iki tane kontratak çıkışı yapmaya başlamıştı. Hani ikinci gol neredeyse geliyorum gibiydi. Zaitsev onu en azından bir engelleyerek takımın birazcık daha motive kalmasını sağladı. Yani 2-0 falan olsa o maç Beşiktaş maçına benzeyebilirdi yani. Öyle söyleyeyim.
Evet, doğru. Peki ilk 11'de bugün Kupa'nın etkisini gördük diyebiliriz herhalde. Mesela
Evet.
Alioski, İsmail, Emre. Bunların üçü de Kupa'da nispeten iyi oynadı sayılabilir.
Sen ne
Ama
diyorsun?
Alioski ile Emre hemen ilk hamlede dışarı gittiler. Burada enteresan olan şey, bugüne kadar hep mesela Osayi Samuel defansif bir hamle olarak görüyordum ben. Ama bugün ofansif olarak etki etmesi amacıyla oyuna sokuldu ki yani işledi de. Aynı şekilde Emre çok kötü oynamamasına rağmen yerine Rossi, İrfan Can her zamanki yani hiçbir şey yapmıyor zaten. Onun yerine yine Arda, Zayç, işte bir de Serdar Dursun yine kupada iyiydi. Onun yerine de Pedro. Pedro yine bugün %100'lük bir gol kaçırdı. Neden Pedro ısrarı var mesela sence? Neden Arda Güler ile Valencia çift forvetli düşünülmüyor? Acaba sebebi şu olabilir mi? Valencia'nın ikinci forvet olarak topa hani boğuşmadan gelen topa vurması amacıyla oynuyor ise eğer. Gerçi Pedro ile de aynı amacı yapmıyor o zaman zaten. Pedro boğuşmadığı için kimse boğuşmamış oluyor bir anda. Ama Arda da boğuşmayacağı için sanki Pedro'nun potansiyel olarak rakibi bozma şansı daha fazla olduğu için mi Arda'ya göre? Eğer öyleyse eğer o sebeple mi oynuyor sence?
Ya dediğim gibi öncesine hani başından anlatırsak dediğim gibi kupa maçının birazcık kesintileri vardı. Hem Emre Mor'un performansı hem Serdar Dursun. Bunların ilk kombine değerlendirmesini ben aslında biraz olumlu gördüm. Yani çok 11 konusunda böyle belki Arda Güler'in İrfan Can'ın tercih edilmesi gerektiğini düşünebiliriz. Onun dışında ben çok anormal bir 11 olarak görmedim. Hani Arda İrfan Can oynasaydı ben tamam derdim bu 11'e. Onun dışında dediğim gibi ilk yarıdaki yani o ikinci yarıya başlamadan önceki değişiklikler Arao Zayt değişti zaten çok doğru onda bir lafımız yok. Ama diğer değişiklikte dediğin gibi bence de senin demek istediğin gibi yani Joao Pedro'yu oyuna almasının sebebi belki işte Valencia'yı biraz daha ön tarafta kullanma isteği. Çünkü Valencia Serdar Dursun olunca ben Serdar Dursun'un hani böyle top gezgin forvet rolünde oynatılabileceğini düşünmüyorum. Zaten herhalde Jorge Jesus o forvet tanımında oynatmak istemiyor. Yani aslında biliyorsun Serdar Dursun pivot santrafor görünümünde pek pivot santrafor bir oyuncu değil. Yani alıp da topu saklayıp arkadaşına aktaracak falan bu tip bir forvet olmadığı için onu daha böyle gol yollarında bitirici rolde kullanmış gibiydi. Bu sefer bence rolünü değiştirdi. Yani Valencia'yı gol yollarına yakın noktada oynatıp Arda veya Joao Pedro'yu tercih edebilirdi. Bence Arda'yı Pedro yerine çift forvet olarak tercih etmesi daha doğru olurdu gibi geliyor. Yani bunu bence denemesi lazım. Yani hem Arda'nın savunma zafiyetlerinin önüne geçmiş oluyor. Hem ön tarafta yani bir ikinci forvet gibi çok daha rahat serbestleşebiliyor. Geliyor orta sahadan top alabiliyor. Onun boşalttığı bölgede sağdan soldan gelen oyuncular koşu yapabilir. Ya ben bunun düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. İlla çift santrafor ikisi de forvet karakterli oyuncu olması gerekir mi bilmiyorum.
Evet
Ki
yani
bizim de
Arda'yı
Batshuayi
düşünmesi
King
Rossi bir
gibi
durum.
oyuncularımızda yokken. Yani hadi onlar olsa anlayacağım.
Evet. Yani Arda'yı düşünmüyorsa mesela Arda'yı oyun kurulumunda da kullanmak istediği için daha geride bir pozisyonu düşünüyorsa bile Rossi bile
Evet.
sanki Pedro'dan daha çok iş yaparmış gibi geliyor bana. Şu haliyle.
Rossi de işte çok top kaybediyor. Yani bir topu alıp da Pedro en azından top ayağına geldiğinde yanına aktarabilecek düzeyde. O kadar oynayabiliyor en azından.
Doğru ama Pedro'nun bugün kaçırdığı pozisyon Arda'nın şutundan dönen topta içeri vurması gerekiyordu yani bence artık o kadar da.
Evet, zaten bir yanlış pozisyon aldı orada. Biraz öne galiba kendisini attı. Arkasında kaldı hafiften sanki. O yüzden belki bir hışım topa vurmaya çalıştı ama yani bunu bitirmesi lazım. Yani bu paraları kazanan bu düzeyde futbol oynayan bir oyuncunun bunları bitirmesi lazım.
Peki İptal edilen golümüz Samet'in yaptığı müdahale. Bence gol değil. İptal olması
Gol.
doğru karar ama
Gol.
gol mü?
Foul foul. Ya bence de doğru karar.
Ha, foul. Evet. Yani Samet ama şeyi anlamıyorum. Samet'in yaptığı faulün hiçbir anlamı yok.
Yok yok ya. Yani muhtemelen %90 topa vuramayacaktı. Evet.
Evet yani ne Samet vurabilir ne adam vurabilir. Yaptığı faul yaptığı adam. O yüzden yani hani bir faydan yok zararın olmasın bari yani Samet.
Ya zaten topa vurma imkanı yok dediğin gibi. Hani o topa vurmak için bir hamle yapmaya çalışıyorsun. Orada defansta itmişsindir. Ya böyle bir şey de yok. Tamamen rakip çıkıp vurmasın diye engelliyorsun. Ki rakibin de vuracağı yok. Arkadaki oyuncu Arao işte gol yapmıştı. Hani böyle şeyler yaşıyoruz ne yazık ki.
Evet Serdar Aziz'in Samet'in geride isimde olması çok enteresan.
Ben bu maçta da yani hiç beğenmedim. Yani bir sürü pozisyonda bir Cagney'i kaçırdı. Allah'tan Cagney'den pozisyonu yemedik orada. Yani biraz tek yapabildiği şey o kesici stoper rolünü biraz iyi oynadı. Cagney'e top geldiğinde birazcık onu arkadan bozdu. Ama rakipler önünü döndüğü anda bütün falsosu yani defoları bence öne çıkıyor.
Gibi döndürüyor bence.
Bir de döndürüyor bazen. Evet. Döndürdüğü anda zaten ayva yedik yani.
Peki bugün Alioski'yi nasıl buldun? Yani Alioski'yi ben şununla karşılaştırmak istiyorum. Hasan Ali Kaldırım mı Alioski mi?
Yani hangi açıdan değerlendirirsen. Hasan Ali Kaldırım savunması Alioski'nin 100 katı falan herhalde. Ama ofansif performansı 10'da 1'i. Ben Hasan Ali'yi seçelim.
Yani bence hani ikisi de çok nötrü nötrü sol bekler. Yani Hasan Ali bak Alioski hücumda ne yapıyor desin.
Yani Koli'den yediği çalımı yemezdi yani. Ya sağından atıp solundan geçiyor. Bayağı da bir yani önündeyken. Hani biraz yan yana gitseler olabilir ama bayağı bir önünde yani Alioski.
Yani ilk yarı
performansı bu arada kötü değildi. Ya şeyde yani şöyle topu alıp en azından pas organizasyonlarının katkısı oluyor. Hücumda böyle iyi bir orta kesti mi kesmedi. Yani ne bileyim şut çekti mi çekmedi. Bir en azından hücumda bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama çok yetersiz yani. İkinci yarıda zaten tamamen düştü oyundan. Yani o zaten bağırıyordu beni çıkar diye Allah'tan hoca duydu.
İşte Alioski ilk geldiğinde bu kadar da verimsiz değil gibiydi. Sanki bunun oyuncular sürekli oynamayarak bir motivasyon kırılmışlığı da var gibi geliyor bana biraz.
Olabilir de bence hoca bu konuda biraz haklı sanki. Yani belli bir düzeyde savunma yapamıyor zaten. Ve hücum katkısı da yani verdiği hücum defanstaki zararı pek karşılamıyor gibi. Yani onun verdiği hücum katkısını Lincoln'den de alabiliyordun. Osterwolde'den belki az çok alabilirdin. Yani burada zaten Alioski tercih etmesinin sebebi Ferdi'yi sağ kenarda kullanma isteği. Sol ve sağ kenar ikisini de genişletebilecek bek oyuncusu olsun diye.
Ama Lincoln mesela pozisyonu falan değildi ama aradık bayağı Lincoln'u aslında biz sakatlandığından beri.
Kesinlikle. Bence de aradık yani.
Peki İrfan Can'ı nasıl buldun?
Osterwolde'de olacak. Ya İrfan Can maça biraz iyi başlamıştı aslında. Hani duran toplarda birkaç güzel pas attı. Yani ben fena görmemiştim ilk başta başladığında ama ondan sonra 15. dakikadan sonra bir tempo düştü. Ondan sonra İrfan Can'ı da bir daha göremedim yani. Yani aslında yani maça başladığımız ilk 15 dakika biraz hareketli başlamıştık. Yani hem Emre Mor hem İrfan Can rakibi zorluyordu. Ama ondan sonra bayağı bir tempo düştü yani.
İrfan Can'ı ben özellikle izliyorum. Yani hani İrfan Can olmadıysa ismi başka bir şey olsa ismi sanki ya ne alaka dersin gibi geliyor
bana. Ya bir de bu yani. Maçta kullandığı rol de bence çok mantıklı değildi. Yani sol kenarda kanat oyuncusu gibi İrfan Can'ın pek de becerebileceği ya orta saha ayakta çıkıp pas organizasyonuna da girmedi. Bildiğin sol kanat oyuncusu gibi oynadı. Yani pek o rolde oynayabilecek tarzda bir oyuncu da değil.
Doğru. Emre ile pek yer değiştirmedi zaten.
Evet. Yani ikinci yarıda değiştirdi galiba. İkinci yarıda değiştirdi. Emre Morus sola aldı aynen. Sonra zaten hemen çıkardı.
Ama hocanın bugün değişiklikleri yerinde proaktif buldum ben. Yani beklemedi çok. Çat çat çat.
Ya ben zaten
Maçtan.
Orgüzes'in yaptığı değişikliklerin çok şey olduğunu düşünmüyorum. Yani adam beklemiyor bence yani.
Ne
Böyle
Arda'yı
ya.
mesela bazen hakikaten çok bekletiyordu. Bu
Ha, tamam Arda
maçta
konusunda
iyi bir dakika.
evet tabii doğru dedin. Evet yani ben gerçi ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünüyorum bu maçta da. Yine de erken oyunu aldı diyebiliriz. Kendi standartları için konuşuyorum tabii. Yani
Yani
yoksa
57'de girmiş ve Arda dönüşte bayağı pay sahibi.
tabii ki tabii ki.
Yine.
Evet bence gene yani bilmiyorum hani en iyi 3 yapmaya çalışsak nasıl yapacağız bilmiyorum da yapabilir misin ya en iyi 3?
Yani ben Arda'yı koyuyorum.
İşte koyduğun
Arda,
adamlar
Salah.
Arda, Zayt, yeni o gelen oyuncuları falan o sayıyı falan koyacağız neredeyse.
Salah'ı
Yani
da sonuçta golü attı Salah'ı.
evet defans olarak da inanılmaz aksamadı. Yani olabilir.
Ama Zayt'sı tabii. Zayt'sı unuttum. Önce
Ya
Zayt'sı.
bir Zayt bence. Sonuçta her şeyi başlatan oyuncu oldu.
Bu adamla
İki.
sözleşme yenilemedik biz. O
Evet.
galiba hocayı bekliyor. Ve hoca kalsın. Neyse oraya da geliriz belki ya da şimdi hemen söyleyeyim. Hoca ya sözleşme teklif ettiği konuşuluyor Ali Koç'un. O da enteresan.
Ya
Yani
bence ilk
taraftar
defa
gibi
doğru yapıyor.
düşününce çok mantıksız ama yönetici gibi düşününce bana da mantıklı bir karar gibi geliyor. Ne kadar ben hocaya çok kızgın ve kırılmış da olsam.
Yani şöyle ben hala her şeye rağmen yani bu derbilerdeki tabii kötü performansımızı hani az da olsa dışarı bırakırsak yani Fenerbahçe'nin geri kalan maçlarda attığı gol sayısı, oynadığı futbol bence gayet yeterli ve üst düzeyde. Yani bence tabii ki sezonun başını bununla arıyoruz. Ama bu futbolda bizi şampiyon yapabilecek kadar bir futbol oynuyoruz. Bence bunu kabul edelim. Yani bugünkü futbolu ben beğenmedim. Önceki maçlarda ama genel olarak beğendiğim çok maç var. Yani bir istikrar sağlamak gerekiyor. Yani benim görüşüm bu birazcık. Yani sağlayamadım diğer sezonlarda. Bu sezonu da yani 2-3 tane kötü derbi mağlubiyeti yüzünden hemen çöpe atmamak gerekir belki de bilmiyorum.
Yani işte hocanın aklı buradaysa falan filan. Bunlar da önemli.
Aklı buradaysa sözleşmeyi imzalar zaten. Aklı burada değilse gidecek. Yani Ali Koç'un yapması gereken daha iyisini bulabileceğini düşünüyorsa buyursun. Denesin. Hani kolay değil.
Evet. Ya da hep beraber de gidebilir.
O ayrı.
O da böyle.
O da bir çözüm.
Peki Valencia'nın verilmeyen penaltısına gelelim. Bence penaltıydı. Çok net.
Abi müdahale vardı da ben o kadar net penaltı mıydı emin değilim. Bence de bir müdahale var ama böyle faul gerektirecek bir penaltıyı çaldıracak. Ya ben de düşündüm şöyle.
Adam
Türkiye'de bu penaltı çalınıyor ama Premier Lig'de çalınmaz mesela.
yani çalmayı ıskalayıp adamı düşürmüş gibi geldi bana.
Ya bence öyle faul niteliğinde bir müdahale değildi. Yani bir müdahale oldu. Çok böyle yani ben bilmiyorum ben ceza sahası dışında olsa bile faul verir miydim? Emin değilim. Hani öyle konuşuruz ya. Ceza sahası dışında olunca faul verir misin, vermez misin? Bence o pozisyona faul bile verilmeyebilir ceza sahası dışında. Yani içinde de verilmedi gibi geldi bana.
Enteresan. Öyle düşünüyor olmam. Çünkü karardık 2-2 olsaydı maç.
Ya evet. Ben penaltı versen de vermesen de şaşırmazdım açıkçası. Yani ben 55'e 45 vermezdim. Yakın bir pozisyon yani.
Peki başka maçla ilgili konuşabileceğimiz bir detay var mıydı acaba?
Maçla ilgili yani bir defa Karagümrük de bence üst, yani kendisinden bence beklenmedik şekilde defansif oynadı diyebilirim. Yani bazı bölümlerde bizi iyi kilitlediler ama özellikle yani ikinci yarının başında birazcık hareketliliğini arttırdı takım. Fenerbahçe'nin çok fazla rakibin üstüne gelmesinden dolayı ama ondan sonra da yani Andrea Pirlo da birazcık yaptığı değişikliklerle falan yani maçı sanki verdi yani. Borini neden çıkardı? Borini çıkarttıktan sonra ya çünkü aslında hatırlıyorsan Fenerbahçe deplasmandaki maçta Borini en ileride başlamıştı ve onun o ileride olması sebebiyle bir hareketlilik yaratmıştı Karagümrük ve bir sürü gol yaratmıştı. İki tane mi atmıştı Borini hatırlamıyorum. O maçta gerçekten çok etkili olmuşlardı. Yani ben bu maçta mesela Cagney'in önce Borini'nin çıkmasını beklerdim. Çünkü Cagney de hiç etkili olmadı. Yani maçı sıfır şutta falan tamamlıyor herhalde. Ben pek bir şey yaptığını hatırlamıyorum.
Evet, olabilir.
Yani o yüzden Karagümrük'ü de birazcık kötü yakaladık ve yani biz de iyi oynamamıza rağmen ilk defa hani böyle ilk defa kötü oynadığımız maçı kazandık neredeyse uzun zamandır.
Yine de ben Karagümrük'ü beğendim diyebilirim. Yani kompakt Aykut Kocaman takımı gibi biraz.
Yani kompakt tabii canım. Şey olarak hani Fenerbahçe'ye baktığın zaman her maç neredeyse 2'ye yakın XG üreten bir takım. Öyle düşün yani istatistik olarak bile baksan. O pozisyon zenginliğini bize vermediler bence.
Aykut Kocaman Konya'sı diyebilir miyiz?
Aykut Kocaman Konya'sı çok şey oldu. Düz takım oldu. O kadar düz değiller ya.
Yani o oyuncuyla alakalı.
Evet, oyuncuları kaliteli çünkü o yüzden diyorum. Yani Konya Spor'da yani bir tane kaliteli oyuncu bulursan öpüp başına koyuyorsun.
Yani şöyle baktığın zaman en son 25 Aralık'ta kaybetmiş Fatih Karagümrük. O da
adam evet, evet. Demirspor'da bir bu da plasman. Yapılması zor bir iş. Dediğim gibi. 10 maçta mı kaybetti?
Çoğu beraberlik.
Evet, çoğu beraberlik.
Ama sorum tabii şu. 23 Nisan'da Galatasaray'la oynuyor deplasmanda.
Evet.
Yani bir beraberlik mesela bize yarar. Olabilir mi? Olabilir gibi geldi bugünkü oyuna bakınca.
Ya tabii ki olabilir yani. Galatasaray'ın o maçta nasıl riskler aldığına bağlı. Maçın ne kadar süre dengede gittiğine bağlı. Dediğim gibi biz maçı 1-1 yapamasak o maçta iyi bir yöne gitmiyordu. Başka şeyler konuşacaktık. Ben Karagümrük'ün ama Karagümrük maçı 1-0 yaparken de biraz şans eseri yaptı diyebilirim. Yani onun da bir etkisi var açıkçası.
Evet yani çok iyi bir hücum takımı gibi gelmedi bana. Çok yaratıcı bir
adamlar
takım gibi
ligde
gelmedi.
Üçüncü abi gol atmadı. Üçüncü değil miydi?
Evet işte o açıdan. Yani orada bir gariplik var gibi geldi bana da. Ama belki. Ya Fenerbahçe savunması da iyi olmadığı için yani pozisyon nasıl bulamadılar onu anlamadım.
Ya işte Fenerbahçe çok fazla top kaybı yapıp da risk almadı mı ilk yerde? Benim gördüğüm tablo o.
Yani biraz böyle düşük tempolu.
Evet. Yani biz biraz tempoyu düşürdük. Karagümrük'ün rahat kalemize gelmesine izin vermedik. Yani en mantıklı bana gelen çözüm bu. Yani bunun engellenmesi nedeni bu olabilir.
Yani şimdi mesela Karagümrük'ü bir tarafa bırakırsak Galatasaray önce Kayseri'yle oynayacak. İyi takım. Sonra Alanyaspor deplasmanı. Fena değil. Sonra Karagümrük içeride, sonra Beşiktaş deplasman. Yani tamam 6 puan ama hiç de belli olmuyor bu işler. Geçen sene de neredeyse Trabzon'un ensesine gelmiştik. Keşke bırakmasaydık dedik sonra da.
Evet. Doğru. Yani sonuçta bekleyeceğiz yani. Ama Galatasaray'ın artık
hatta
2 maç
ondan
puan
sonra
kaybetmesi gerekecek.
Başakşehir'le oynuyor. Ondan sonra da.
Evet. Yani Başakşehir'de Türkiye Kupası'nı veredi Galatasaray'ı bir şekilde. Doğru. Ya şöyle sonuçta çok ciddi bir avantajı var. 6 puanın üstüne bir de
ya
2 devam
maçta da puan kaybetmesi gerekiyor.
2 maç fazla puan kaybetmesi gerekiyor. Evet.
2 maçta. Ya biz
keşke
hepsini kazanırsak 2 maçta.
Evet. Aynen. Yani son maça bizim
beraberlik
şansımızın kalması
ama
için. Evet beraber olur.
Tamam yani önümüzdeki 5 maçta 2 maçta berabere kalabilir mi? Kalabilir gayet.
Kalabilir.
Ya yani kimse de şaşırmaz.
Ama
özellikle
biz 5
maçı
kazanacak mıyız?
Da
onu bilmiyorum.
Orası öyle. Orası öyle.
Bizim maçlarımıza da baktığı zaman Ankara Gücü içeride. Hadi bu maçı yendik diyelim. Başakşehir deplasman. Şimdi saydığın zor maçlardan biri de burada. Fenerbahçe İstanbulspor. Tamam hadi onu da yendik diyelim. Sivas deplasmanı. Bayağı zor bir deplasman.
Yani Sivas deplasmanına eğer Galatasaray bir maçta puan kaybetmiş olarak girerse yine bizim için baskılı bir maç olur. Ve Sivas deplasmanında geçen değil ondan önceki sene şampiyonluğu bıraktı. Ama sanki bu sene Sivas o kadar iyi değil.
Ya bu Sivas toparladı hafiften ama evet, geçen seneki gibi değil.
O yüzden ya tabii Fenerbahçe maçlarına bakınca insan umudu köreliyor Fenerbahçe'ye bakınca.
Evet.
Ama normal şartlarda fikstür olarak hiç de fena değil. Şu an önümüzdeki 4-5 hafta. Biz daha
Doğru.
iyi durumdayız
Bizim en
fikstür
azından
olarak.
içerideki maçlar kazanılabilir noktada. Bizim zaten şu anda problemimiz içeride puan kaybetmek herhalde. İçeride daha çok puan kaybetmişizdir belki bu sezon. Dışarıda daha iyiyiz herhalde.
Önemli ya.
İç sahada ligde beşinciyiz. Deplasmanda ligde ikinciyiz. Galatasaray'la aynı puandayız deplasmanda. 6 puan fazla iç sahada toplamış Galatasaray. Zaten puan farkı da oradan geliyor. Ama onlar da
Yani
derbiler kaynaklı zaten. Galatasaray'la Beşiktaş
bir ilk
derbileri.
hafta kazası var Ümraniye'ye. Bir de yine
Evet. Giresun var.
hani Giresun var. Onun dışında çok ekstra bir puan kaybı yok
İşte iki tane
içeride.
de derbi
Derbiler dışı.
içeride. Evet. Ama deplasmanda bence bayağı başarılı bir durum var. Yani Konyaspor maçı da yani 10 kişi kalmış bir Fenerbahçe ile oldu. Beşiktaş deplasmanı berabere. Adana Demir deplasmanı berabere ki yani hakemler sayesinde diyebiliriz. Bir de Trabzon deplasmanı yenildi. Onda da 10 kişi kaldı. Bence deplasman kalmemiz çok başarılı.
Onu geçtim. Bu kadar büyük takım, büyük takım diyoruz. Bir Ümraniye kazası olmasa, bir Adana Demir faciası olmasa zaten fark 2.
Doğru.
Yani hani orada yenil, burada kaybet. Yine fark 2 olacak. Aynı şey Konya maçı da biraz şeydi.
Yani bu
Abuk
sezon
maç.
birazcık Fenerbahçe'nin alışık olmadığı bir sezon yaşıyoruz. Normalde biz hani her zaman derbilerde yenilmeyerek ya da kazanarak ilerleyip kötü takımlara karşı genelde puan kaybederek ilerlerdik. Bu sezon gerçi yine nispeten o takımları puan kaybettik. Ümraniye ve Giresun belki küme düşebilecek iki takım olarak gözüküyor bu sezon. Ama geri kalan en azından orta ve alt seviye takımların hepsinden de sendik.
Doğru. Aykut Kocaman bir sezonu vardı. Alanya'ya 3 maç verip 2 kupa kaybetmiştik.
Akhisar vardı asıl.
Ha, Akhisar pardon. Ne
Akhisar mı?
Alanya.
Ha, onu diyorsun doğru.
Evet,
Akhisar tam
aynen.
belalıydı adamlar ya.
Peki o zaman ilk 3'ü de seçtik sayıyorum. Zayiç, Arda, Salah'ı.
Aynen aynı şekilde.
Peki haftanın maçına bakalım. Sonra da yavaştan kapayalım.
Ya bir basketbol voleybolda 2-3 bir cümle kurarız en azından. Onları
Evet,
da
sen bu
unutmayacağız.
aralar voleybola bayağı ilgilisin sen.
Evet. Bank deplasmandaki maça gittik. Şimdi içerideki maça da bilet aldım.
Nasıl bir ambiyanstı deplasmanda Fenerbahçeli olmak? Kendini belli
Ya
edebildin mi?
belli ettik ya. Yumruğumuzu sıktık. Arada set set, maç maç falan tezahüratlarımızı yaptık. Ya zaten baktığın zaman Vakıfbank serisi de çok bir şey demiyor. Hani böyle tepki gösterenler falan pek olmuyordu. Ve
Efes gibi değil yani.
yok daha o seviyeye gelmedi. Belki gelirler bilmiyorum da. Yani baktığın zaman gayet nezih bir ortamda maçımızı izledik geldik. Yani Vakıfbank da takımlarını destekledi gayet güzel bir şekilde. Fenerbahçeliler de zaten hem deplasman tribünü bence çok başarılıydı. Yani çoğu basketbol veya futbol serisinden daha etkili olduğunu gördüm. O yüzden güzeldi yani. Takım da çok iyi galibiyet aldı. 3-0'la döndü. İkinci maçta da inşallah çok büyük sürpriz yaşamazsak geçeceğiz diye düşünüyoruz.
Yani o da Perşembe günü saat 7'de mi demiştin?
Evet.
Yani 3-2 kaybedersek galiba uzuyor.
Yok 3-2
Pardon, 3-2
kaybedersek bile turu geçiyoruz.
kaybedersek geçiyoruz. 3-1 kaybedersek uzuyor.
Evet. Altın sete gidiyor.
Ha, o 3. maça uzamıyor yani. Bir set daha oynanıyor, bitiyor.
Yok. Bir set daha bizim sahamızda işte öyle bir avantajımız oluyor. Oynanıyor. 15'te bitiyor.
Ama
Geçen sene de
herhalde
işte bunun
hissiyatın kazanacağımız yönünde.
evet. Geçen sene biz 3-1 kaybetmiştik Vakıfbank deplasmanında. Sonra 3-0 kazanmıştık aslında. Yine yarı finalde Şampiyonlar Ligi'nde. Ama altın sette Vakıfbank kazanmıştı. Bu sefer inşallah 6 sete bırakmadan kazanırız. Yani bu sezon
3-0
gerçekten takım
kazandığımız
çok iyi.
maçı nasıl altın sette kaybettik ya?
İşte 2 tane 3-1 ve 3-0 voleybolda 3'er puan. O yüzden iki takım da 3'er puan almış oldu. Yani geçen sezon. O yüzden 6 sete gitti.
Hayır yani 3 tane set üst üste almışken nasıl bir tane set verdiler sonra onu anlamıyorum.
He o yüzden. Ya, işte o ayrı bir şey doğru diyorsun. Yani geçen seneki zaten voleybolda yaşadığımız kayıplar inanılmaz ya. Yani Türkiye Ligi şampiyonluğunu ucundan kaybettik. İşte Şampiyonlar Ligi'nde ucundan elendik. Ama bu sezon inşallah hepsinin acısını çıkaracağız.
Finalde kim geliyor?
Ya finalde Eczacıbaşı gelebilir ya da Novara gelebilir. Yani Türk finali olabilir. İlk maçı Novara 3-2 kazandı İtalya'da. İkinci maçta.
Aynen Eczacıbaşı kazanır.
Eczacıbaşı'ndan kazanacağını düşünüyorum. Evet.
Peki basketbolda da Efes'i playoff dışı bıraktık. Ve evet. Kendi muhtemelen Final Four kaderimizi çizeceğimiz bir hafta. Kızıl Yıldız deplasmanında Kızıl Yıldız'ın iddiası yok. Muhtemelen yani kazanması gereken bir maç çok net bir şekilde. Ne bekliyorsun bu hafta?
Tabii ki bu yani playoff maçı kadar değerli bir maç. Yani Efes'i yenerek en azından Efes'i saf dışı bırakmış olduk ve Efes'in hanedanlığına resmi olarak bir son verdik. Hem Euroleague'de en azından artık hep Ergin Ataman'ın sürekli bu kupayı kazanacağız, 3'te 3 yapacağız falan söylemlerine son verdik. Hem de inşallah bizim adımıza da çok iyi olacak. Ve ilk 5'e kalırsak en azından Monaco ile eşleşip Final Four yolunda gitmeye çalışacağız. Ama Kızılyıldız deplasmanı gerçekten zor bir maç. Yani baktığımız zaman Kızılyıldız'da geçen hafta
Olympiakos'u yenmiş. Ambiyans olarak zor ama oyuncular ne kadar...
Ama Olympiakos'u yendiler geçen sene. İddiası yoktu. Geçen hafta pardon. Ama iddiası yokken Olympiakos'u yenmeyi başardı. Yani
Olympiakos'un da iddiası yoktu sanırım.
Olympiakos 1-2 yarışında. Yani yenerse 1 olacak. Son maçta kaldı.
Aa, bilemiyorum. Yani nasıl oluyor?
Yani kolay bir takım değil. Özellikle yetenekli oyuncular da var. İşte Campazzo'su, Nedovic'i, Vildoza'sı.
Campazzo mu var?
Evet.
Nasıl ya?
Ne oldu şaşırdım.
Neden orada Campazzo?
Ya NBA'den dönüşte Real Madrid'de para konularında bazı anlaşmazlıklar oldu galiba. Yani bir şekilde Kızılyıldız'da anlaştı ama seneye ben Kızılyıldız'da kalacağını çok
zannetmiyorum. Evet.
Yani
öyle okudum ben de.
Birinci isteği zaten gene Real Madrid'e dönmek ama Fenerbahçe, Efes gibi takımlar da Campazzo ile anlaşabilir. Bakalım yani bizim de transfer listemiz olduğunu duydum ben.
Clyburn çekebilir mi? Yani çünkü Efes deplasmanda bu hafta Karşıyaka'ya kaybettikten sonra Clyburn'e Larkin otobüste dönmemiş.
Evet. Öyle yani onlar yapalım. Herhalde yıldızlıklarını göstermek istemişler. Anlamadım yani.
Yani ya... Panathinaikos şeyi istiyor, Kalates istiyor gibi okudum. Oradan bir Larkin Clyburn'u da üzerine yaptığın zaman zaten kadro şişiyor biraz. Clyburn'u istiyor muyum emin değilim bu arada.
Ben Clyburn'u bu arada tercih etmem. Yani şu anki forvet rotasyonumuz bence Nigel Estes'te Şampiyar çok bence etkileyici yani. Bize böyle
Guduric.
Yani Guduric'imiz var yani 2-3 numara oynayabilecek. Yani en kötü Biberovic'i 4. 3 numara olarak atarsa falan bir şekilde biz orayı götürebiliriz ama
yani daha doğrusunda oynayacak bir belki. Öyle bir şey olursa belki. 4 kısa.
Ya işte Efes'e denedi bu sezon 4 kısa oynayayım. Yani Efes'in yoksa kadrosu bence Euroleague'in hala en iyisi. Ama işte 5 numarada bazı eksikleri var. 4 numarada iyi son yapamayan oyuncular var. İki pozisyonda böyle sıkıntıya düşünce kötü savunma takımı oluyorsun. Yani herkes 100 atıyor abi işte. Fenerbahçe de 100 attı. Karşıyaka'da 97 mi attı geçen? Kaç attı? Yani baktığın zaman
Clyburn bozdu biraz Efes diyorsun.
Bence biraz dengeleri bozuldu Clyburn sebebiyle. Yani direkt Clyburn'u tabii ki havale edemezsin. Clyburn'un aldığı katkıda bulunduğu çok maç var. Ama Clyburn'u aldıkları için bazı yerlerden güçlenmeleri gereken yerleri önem vermediler.
Yani hoca zaafı denebilir. Hocanın yönetememesi.
Evet. Yani yanlış bir transfer bence sirkülasyonu oldu. Yani onların yapmaları gereken Larkin, Mistic eksenini koruyup ki bunların yanında Bryant gibi kaliteli oyuncu ekledi. Zaten Bobo'a var. 4-5 numaraya kaliteli oyuncular almaları lazım. Ha, benim görüşüm o.
Ama Larkin'in hamlesi Fenerbahçe'ye mesela yapılabilse güzel.
Yani
Mantıklı
Wilbekin var
olsun.
zaten bizde ama tabii Larkin Wilbekin üstünde bir oyuncu. Tabii ona bak, öyle bakarsın.
Yani Fenerbahçe bu sene 1-2 sıkıntısı yaşadı işte bugün. Yeni aldığımız, en son aldığımız Gartlin'di.
Edwards. Ha şey, Dorsey diyorsun. Dorsey.
Aynen. Yani onu yollayıp Larkin'i
Dorsey'le de uzun
kurtarır.
sürelik bir sözleşme uzadılar. Yani Fenerbahçe'de baktığın zaman basketbolda yani Dorsey, Guduric, Jekiri, pardon, Dorsey, Guduric, Davis, Diğer, Motni, Kalates bunlar herhalde minimum bir sene daha duracak gibi gözüküyorlar. Yani birçoğuyla
Yani
2-3
Euroleague'de
sene
o işler de belli
oynarlar.
olmuyor şimdi
Tabii
mesela.
Kalates belli olmaz belki
Panathinaikos.
mesela.
Evet.
Evet. Ama bizim bir tane şöyle oyun yönlendirebilecek, şutu iyi olan bir garda ihtiyacımız var bence.
Esma da öyle geliyor.
Bir de
Peki.
belki Bielitsa'nın durumuna göre işte 4 numarayı kapatabilecek bir oyuncu olabilir şutu olan. 5 numarayı zaten Papagiannis'i bayağı bir anlaştılar diye duydum. Bakalım.
Ben de öyle okudum. Neyse. Ankaragücü maçına dönelim. Ne bekliyoruz? Herhalde basit bir maç olması gerekiyor.
Valla Ankaragücü de son dönemde işte bir Trabzon yendi. Kupa denemeledi. Yarı finale kaldı. Hatırladığım kadarıyla. İstanbulspor'u bu hafta yine gollü bir maç sonunda
Yendi.
eledi. Yendi. Ama baktığımız zaman yani defansif olarak zayıf bir takım. Teknik direktör etkisini de bence yaşadılar. Yani hani bir teknik direktör değişir. Bir iki galibiyet alırsın. Takım bir ayağa kalkar ya. Onu da yaptılar. Artık yenilme zamanı geldi bence. Yani bu işler bence
Yani
böyle.
Tazın Tolunay Kafkas hoca mıdır?
Tonlay Kafkas bilmiyorum açıkçası. Yani Gaziantep döneminde bazen iyi işler yaptığını hatırlıyorum. Ama geri kalan hiçbir takımda böyle net bir şekilde izini belki Kayserispor'da da biraz iyiydi. Ama çok net izlerini hatırlamıyorum yani hiç herhangi bir takımda. Yani şu takımı da çok iyiydi böyle ilk 5 oynattı, ilk 6 oynattı. Hiç öyle bir sezonu yok.
Evet. Yani bu ya kazasız geçmemiz gereken bir hafta. Çünkü
Tabii yani. Ya zaten Fenerbahçe'nin bu tip maçlarda Giresunspor maçı diyebilirsin bence. Yani ilk Ümraniyespor maçını sayma. Yani birazcık olmadık işler oldu diye düşünüyorum ben. Biraz da hocanın daha Türkiye'yi yeni tanıma çabasıydı. O yüzden yani bu tip sürprizlere çok bence yer vermiyoruz. Zannetmiyorum bir sürpriz olacağını.
evet, ben de. Kaç biter diyorsun?
Bir defa gol yeriz yani o cepte. Yani Altay yedirmese Samet yedir. Samet yedirmese Ali Özk yedir. Ali Özk yedirmese Salah yedir. O yedirmese bilmiyorum biri yedirir yani. O yüzden 3-1 biter diyorum ben.
Ben Luan Perez'in geri dönme ihtimaline karşın Altay'ın da bu haftadan
Oo.
sonra biraz daha dikkatli çıkacağını varsayarak 2-0 diyorum ben.
Luan Perez'e düştük diyorsun. Yani sezon boyunca
Luan
katkı
Perez'e mi
yapmış
düştük?
oyuncu. Abi adam
Süper oyuncuydu.
ayakta duramıyor daha yani. Ayakta durabiliyor mu? Ben görmedim.
Yani sakatlığı bitince duracak ayakta.
İnşallah.
Ben
Hadi bakalım.
antrenmanda gördüm sanki
Ama
fotoğraflarda.
Ferdi'nin cezalı olma durumu var. Bu kötü oldu.
Ya
O
o
yüzden
sayı zaten hallediyor ya.
yani ama ya, o sayı sağda oynayacak da solda mecburen Ali Özki'yi göreceğiz. İşte onun etkisi var.
İşte Luan Perez ile okey gibi. Bak.
Vallahi Perez'i sol bekte düşünemiyorum şu anda.
Ben de pek düşünemedim. Zaten pat diye ilk 11 başlaması da zor. Doğru.
Yok yok. Daha
Açıkçası
hemen
yani
başlamaz.
savunmada bir zaaf olmaz Ferdi'nin yokluğu bence o sayı varken ama hücumda sıkıntı olmasın bize. Bu da sıkıntı var. Arda ile
Doğru,
başlaması
doğru.
lazım mesela Ferdi yokken. En azından.
Evet, olabilir.
Ya
Bence
zaten bugün
zaten
Arda girmiş yine seni kurtarmış sen hala
evet.
nedir yani bu Arda'nın adı ben anlamış değilim artık. Yani ya zaten daha iyi oyuncun yok. Yani hiç anlatamaz bana kimse yani bu Arda'nın şöyle zaafı böyle zaafı. Savunmada bile zaafı yok ki adamın çok fazla.
Yani birkaç tane çok güzel top kaptığını da gördük. Yani yani doğru yerde bulunup ayağını doğru yere koyup aldık birkaç tane topu. Yani bence gerçekten oynayabilecek durumda. Yani ben Ankara Gücü'nde ilk 11 başlayacağını düşünüyorum Ankara Gücü maçında. Çok bir aksilik olmazsa. Zaten Fenerbahçe'nin bence maç trafiği giderek artacak. Hani 4-5 günde bir sürekli maç oynayacak gibi gözüküyor. O yüzden bu maçta böyle biraz az kullanayım. Sonraki maçta daha 90 dakika yakın oynatırım. Hani bu tip planları da yapan bir hoca olur diyorsun. Bence böyle bir plan yapmış olabilir Arda ile ilgili.
Umarım. Peki o zaman ağzına sağlık. İnşallah Ankara Gücü galibiyetinden sonra tekrar görüşmek üzere.
İnşallah.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Geliyor, geliyor, Fenerbahçe geliyor.